Ayrım 2.
Zenginliğin tarihini inceleyen çağdaş araştırmacılar da aynı fikirde birleşmektedir. Bir petrol servetine sahip olarak doğan Levi Slepham, yıllardır insanların mutlu olmak için ne kadar paraya ihtiyaçları olduğunu soruyor. Lapham, gelirlerinin ne olduğu önemli değil diye belirtiyor. Üzüntü verecek kadar çok sayıda Amerikalı, kazandıklarının iki katına sahip olsalar, bağımsızlık bildirisinde vaat edilen mutluluk malikanesinin varisleri olacaklarına inanıyor. Yılda 15 bin dolar alan birisi, acısını yılda yalnızca 30 bin dolara olsa hafifletebileceğinden emin, yılda 1 milyon dolar kazanan ise, yılda 2 milyon doları olsa her şeyin yolunda gideceğini biliyor. Lapham sözlerini şöyle tamamlıyor. Hiç kimse hiçbir zaman yeterli paraya sahip değil. İnsanların arzuları sonsuza kadar artabildiği sürece tüketim tatmin sağlamaktan acizdir ki bu da ekonomi kuramının ihmal ettiği bir sonuçtur. Aslında toplum bilimciler yüksek tüketime sahip toplumların aynen yüksek yaşam standardına sahip bireyler gibi tatmin elde edemeyen giderek daha fazla tükettiğine ilişkin çarpıcı ipuçları bulmuştur. Tüketim toplumunun cazibesi güçlüdür, hatta dayanılmazdır, fakat aynı derecede de yüzeyseldir. Doların bugünkü değeriyle ölçüldüğünde, dünyadaki insanların 1950'den bu yana, daha önceki tüm nesillerin tükettiği kadar mal ve hizmet tüketmiş oldukları görülür. 1940'tan beri yalnızca Amerikalılar, dünyanın mineral kaynaklarını kendilerinden önceki herkese eşit oranda kullanmışlardır. Yine de bu tarihi muazzam tüketim çağı, tüketici sınıfını daha mutlu etmekten aciz kalmıştır. Chicago Üniversitesi Ulusal Kamuoyu Araştırma Merkezi'nin düzenli olarak yaptığı araştırmalar, örneğin şu anda 1957'dekinden daha fazla sayıda insanın çok mutlu olduğunu belirtmediğini ortaya çıkartmıştır. Gayri safi milli hasılanın ve kişi başına düşen özel tüketim giderlerinin yaklaşık iki katına çıkmış olmasına rağmen, nüfusun çok mutlu bölümü 50'lerin ortasından bu yana 1/3 civarında değişmiştir. 1974'te yapılan önemli bir çalışma, Nijeryalıların, Filipinlilerin, Panamalıların, Yugoslavların, Japonların, İsraillilerin ve Batı Almanların tümünün mutluluk ölçeğinde kendilerini ortaya yakın bir yere koyduklarını ortaya çıkarmıştır. Maddi zenginlik ile mutluluk arasında bir ilişki kurma çabasından çekinen düşük gelirli Kübalılar ve zengin Amerikalılar kendilerini normalden çok daha mutlu olarak değerlendirmişlerdir. Ve Hindistan ile Dominik Cumhuriyeti vatandaşları da kendilerini az da olsa mutlu kabul etmektedirler. Psikolog Michael Ergil, zengin ve çok yoksul ülkelerde bildirilen mutluluk düzeyleri arasında çok az fark vardır diye yazmaktadır. Gelir ile mutluluk arasındaki ilişki mutlak değil, görecelidir. İnsanların tüketimden duydukları mutluluk, komşuların tükettiğinden ya da kendilerinin geçmişte tükettiklerinden daha fazla tüketip tüketmediklerine bağlıdır. Bu yüzden ABD, Birleşik Krallık, İsrail, Brezilya ve Hindistan gibi çeşitli toplumlardan derlenen veriler, en üst gelir düzeyinde bulunan tabakanın orta tabakadan biraz daha mutlu olduğunu ve tabandaki grubun da daha az mutlu olduğunu göstermektedir. Herhangi bir toplumdaki üst sınıf hayatından alt sınıf oranla daha fazla memnundur. Fakat çok daha yoksul ülkelerin üst sınıflarından ya da daha az zengin olan geçmişteki üst sınıflardan daha fazla memnun değildir. Bu yüzden tüketim, herkesin kendi statüsünü kimin önde ve kimin geride olduğuna göre belirlediği sıkıcı bir iştir. Bu sıkıcı iş bazı absürt sonuçlar doğurmaktadır. 80'lerin ortasında kumarhanelerin yaygın olduğu yıllarda, örneğin yılda yalnızca 600 bin dolar kazanan pek çok New Yorklu yatırım bankacısı kendisini yoksul hissetmiş, endişe ve kendine güvensizlik duymuştur. 600 bin dolardan azıyla Jones'larla rekabet etmekten acizdirler. Ümitsiz bir iş adamı şöyle sızlanmaktadır. Ben bir hiçim. Anlıyor musunuz bir hiç? Yılda 250 bin dolar kazanıyorum. Fakat bu bir hiç ve ben de bir hiçim. Bu tür aşırı hassasiyetler uzaktan katıksız bir hırsı yansıtıyormuş gibi görünmektedir. Fakat yakından bakıldığında daha çok insanların toplumsal doğasının belirtileri gibidirler. Bizler sahip olmaya gereksinim duyan varlıklarız. Tüketim toplumunda başkaları tarafından değer verilme ve saygı duyulmaya olan bu gereksinim tüketim aracılığıyla dışa vurulmaktadır. Bir Wall Street bankacısının New York Times'a anlattığı gibi, net değer kişinin kendine verdiği değere eşittir. Bir şeyler satın almak hem kendini beğenmenin bir kanıtı, bir şampuan reklamında ben buna değerim sözleri geçmektedir, hem de toplum tarafından kabul görmenin bir yoludur. Bu yüzyılın başındaki iktisatçılardan Thorstein Veblen'in maddi görgü diye tanımladığı şeyin bir işaretidir. Fazla tüketim bu kabul görme arzusuyla güdülenmektedir. Doğru giysileri giymek, doğru arabayı kullanmak ve doğru semtlerde yaşamak, kısaca ben iyiyim ve gruba dahilim demenin yollarıdır. Aynı şekilde tüketimin verdiği tatmin, başkalarına yetişmek ya da onları geçmek ve hatta bir önceki yılı aşmakla mümkün olur. Bu yüzden bireysel mutluluk daha çok tüketimi belirtilen biçimdeki yüksek tüketimden daha yukarı çıkarmanın bir işlevidir. Stanford Üniversitesi iktisatçısı Tibor Stoski'ye göre bunun sebebi tüketimin alışkanlık yapıcı olmasıdır. Her lüks kısa sürede bir gereksinim haline gelmektedir ve yeni bir lüksün bulunması gerekmektedir. Bu durum bir radyoyu siyah beyaz bir televizyonla değiştiren genç Çinli fabrika işçisi için olduğu kadar bir BMW'yi bir Mercedes ile değiştiren genç Alman yönetici için de aynı derecede geçerlidir. Lüksler, nesiller geçtikçe de gereksinimler haline gelmektedir. İnsanlar mevcut maddi konforlarını çocuklarında kurulan standartla ölçmektedirler. Böylece her nesil, tatmin olmak için bir önceki neslin sahip olduklarından daha fazlasına gereksinim duymaktadır. Bu süreçte, refah birkaç nesil sonra yoksulluk olarak nitelendirilebilir. ABD'deki ve Avrupa'daki varoşlarda, yüzyıllar öncesinin mahallelerinde yaşayanları hayrete düşürecek televizyon gibi şeyler vardır. Fakat bu, ne tüketici sınıfının kenar mahallelerde yaşayanlara yönelttiği küçümsemeyi azaltmakta, ne de modernize olmuş yoksulların duyduğu acıyı hafifletmektedir. Sürekli yükselen tüketim standartları karşısında toplum gerçekten tatminsizdir. Uygun bir yaşam standardının, tüketim toplumunda iyi durumda olan bir bireyin yaşam gereksinimlerinin tanımı durmadan yukarıya doğru kaymaktadır. Anne babalara en son çıkan video oyununu almamış olan çocuk, arkadaşlarını eve davet etmekten utanır. Otomobili olmayan gençler kendilerini yaşıtlarıyla eşit hissetmezler. İktisatçıların kısa formülüyle, gereksinimler toplum tarafından belirlenir ve ekonomik gelişme oranında yükselir. Tüketim ile tatmin arasındaki ilişkiler bu yüzden karmaşıktır ve zaman içinde ve toplumsal normlarla yapılan karşılaştırmaları içermektedir. Bununla beraber mutluluk üzerinde yapılan çalışmalar çok daha az karmaşık olan bir gerçeği göstermektedir. Yaşamdaki mutluluğun başlıca belirleyicileri tüketimle hiç bağlantılı değildir. Bunlar arasında en önemlileri aile yaşamında, özellikle de evlilikte tatmin, ardından işte tatmin, becerileri geliştiren boş zaman uğraşları ve arkadaşlıklardır. Tüm bunlar mutluluğu belirlemede gelirden daha fazla öneme sahip etkenler olarak sıralanır. Bundan ironik bir sonuç ortaya çıkar. Örneğin aniden zengin olmak insanları perişan edebilir. Milyon dolarlık piyango talihlileri genellikle toplumsal ağlarından soyutlanmakta, çalışmanın daha önce yaşamlarına kazandırdığı yapıyı ve anlamı kaybetmekte ve kendilerini yakın arkadaşlarına, hatta ailelerine yabancılaşmış bulmaktadırlar. Aynı şekilde Stoski gibi araştırmacılara göre gelir düzeyleri yüksek olanların mutluluk düzeylerinin de yüksek olmasındaki en büyük etken bu kişilerin beceri gerektiren ve çalışan kesimin rutin işlerinden daha ilginç olan işlerde görev alıyor olmalarıdır. İdareciler, müdürler, mühendisler, danışmanlar ve diğer profesyonel seçkinler daha iddialı ve yaratıcı işlere sahiptirler. Ve dolayısıyla iş hiyerarşisinde alt sıralarda bulunan kişilere oranla daha fazla psikolojik ödül almaktadırlar. Oxford Üniversitesi psikologlarından Michael Argyll'in kapsamlı çalışması Mutluluğun Psikolojisi şu sonuca varmaktadır. Mutlulukta gerçekten fark yaratan yaşam koşulları şu üç kaynağı kapsadıklarıdır. Toplumsal ilişkiler, iş ve boş zaman uğraşları. Bu alanlarda tatmin edici bir durumun sağlanması ne mutlak, ne de göreceli olarak zenginliğe pek dayalıdır. Aslında bazı bulgular, özellikle evlerdeki ve toplumlardaki toplumsal ilişkilerin tüketim toplumunda ihmal edildiğini öne sürmektedir. Boş zaman uğraşları da tüketici sınıfında pek çok kişinin tahmin ettiğinden daha kötü durumdadır. Tüketim toplumunun yıpranan toplumsal dokusu, ölçülmesi mümkün olmasa da yaşı daha büyük olan kişilerle yapılan görüşmelerde kendini etkileyici biçimde ele vermektedir. 1978 yılında araştırmacı Jeremy Zeebrock, İngiltere'de çalışan sınıftan çok sayıda yaşlı kimseyle refah artırma deneyimleri üzerine röportajlar yapmıştır. Tüketimden sağlanan muazzam kazançlara ve aileleriyle büyük ebeveynlerin asla umut edemeyeceği maddi rahatlıklara rağmen bu kişiler memnun olmak yerine hayal kırıklığına uğramışlardır. Araştırmaya katılanlardan biri Zeebrock'a şunları anlatmıştır. İnsanlar tatmin olmuyorlar. Yalnızca neden tatmin olmadıklarını bilmiyormuş gibi görünüyorlar. Hayal edebildiğimiz tek tatmin olma şansı şu anda sahip olduğumuzdan daha fazlasını elde etmek. Fakat hepimizi tatminsiz yapan şey de şu anda sahip olduklarımız. Daha fazlası neye yarayacak? Bizi daha fazla tatmin mi edecek yoksa daha fazla tatminsiz mi kılacak? Zeebrock'un görüştüğü yaşlılar tamamen maddiyatçı bir dünyaya kapılmış olarak gördükleri çocuklar için endişelenmektedirler. Anlayamadıkları bir şekilde insafsız görünen vandallardan, soygunculardan ve tecavüzcülerden korkmaktadırlar. Kendilerini komşularından soyutlamış ve toplumlarından ayrı hissetmektedirler. Onlara göre bolluk, bir zamanlar maddi sıkıntıların geliştirdiği karşılıklı dayanışma bağlarını koparmıştır. Sonuç olarak her biri günlerini kendi oturma odalarında televizyonlarını izleyerek geçirmektedirler. Günlük geçimi sağlamak üzere kurulan karşılıklı bağımlılık ilişkisi. Tüketici sınıfına ulaşmamış olanlar için yaşamın temel özelliklerinden biri, insanları kişisel yakınlığın asla sağlayamayacağı şekilde birbirine bağlamaktadır. Daha önceleri aile üyelerinin ve yerel gelişimin hakim olduğu bölgelere ticari toptan eşya pazarını kapsamlı biçimde girmesiyle birlikte bu tür bağlar da kopmuştur. Tüketici sınıfının üyeleri, insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir kişisel bağımsızlık yaşamaktadırlar. Birbirimize olan bağlılığımız da bununla birlikte azalmaktadır. Yüzyılın ortalarından beri ABD'de komşular ve arkadaşlar arasındaki teklifsiz ziyaretler, aile sohbetleri ve aile yemeklerinde geçirilen zaman azalmıştır. Gerçekten şu andaki genç Amerikan kuşağı, iyi ebeveynler olmanın istenen şeyleri bol miktarda sağlamakla eşdeğer olduğuna inanmaktadır. Bir aile kurmak, onlar için hala yaşamda önemli bir hedef olmaya devam etmektedir. Fakat çocuklarıyla vakit geçirmek konusunda aynı şey söz konusu değildir. Los Angeles, California Üniversitesi'nden Elaine Crimson ile çalışma arkadaşlarının yaptığı bir alan araştırmasına göre, Amerikalı lise son sınıfı öğrencileri, çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmeyi değil, çocuklarına kendilerine sahip olduklarından daha iyi fırsatlar vermeyi çok istediklerini ifade etmektedirler. Liselilere göre daha iyi fırsatlar, daha fazla mal anlamına geliyor gibi görünmektedir. Population and Development Review'da yazan araştırmacılar şöyle demektedir. Mutlu bir çocuk için tasarımcı etiketli giysilerin ve bilgisayarlı video oyunlarının temel ihtiyaçları olacağı 10 yıl önce kimin aklına gelebilirdi? Geçtiğimiz 100 yıl boyunca toptan eşya pazarı, daha önceleri evde yerine getirilen üretimsel görevleri giderek artan bir miktarda üstlenerek, insanların uygulamada birbirlerine olan karşılıklı güvenini azaltmıştır. Daha çok paraya fakat az zamanı sahip olan bizler, tercihlerimizi günden güne hazır paketlenmiş gıdaların, mucizevi temizlik ürünlerinin ve peçetelerden fotoğraf makinelerine kadar kullanıp atılabilen her şeyin konforundan yana kullanmaktayız. Ev ekonomisindeki bu dönüşümün bir nedeni de tüketici sınıfı kadınlarının can sıkıcı ev işlerinden kendilerini kurtarmış olmalarıdır. Fakat erkekler boşluğu doldurmak için müdahale etmemişlerdir. Bunun yerine ev işleri, bedeli kadınların yeni işlerinden elde ettikleri kazançlarla ödenerek satın alınmak üzere toptan eşya pazarına kaymıştır. Hem erkekler hem de kadınlar ev ekonomisini alt üst ederek evi terk edince ev işlerinin yönü para ekonomisine doğru değişmiştir. Ev işlerindeki cinsiyete dayalı eşitsizlik devam etmektedir ve değişen tek şey, ev idaresinin bir ortak üretim ve tüketim biriminden pasif tüketici bir kuruma dönüşmesiyle kadınların toplam iş yükünün artmasıdır. Örneğin, düzinelerce iş gücünden tasarruf eden ev aletine rağmen 60'ların başında yaşayan Amerikalı kadınların ev işlerine harcadıkları süre 20'lerde büyük annelerin harcadığı süreye eşittir. Ayrıca 1965'ten bu yana Amerikalı kadınlar ev işi yaptıkları saatleri bir derece azaltmışlarsa da bunların birçoğu ev dışında da çalışmaya başlamışlardır. Öte yandan Amerikalı erkeklerin ev işi yaptıkları saatler 1965'ten bu yana pek artmamıştır. İngiltere'den alınan veriler orada da benzeri bir gidişin söz konusu olduğunu göstermektedir. Ev ekonomisinin ticarileşmesi doğal dünyaya pahalıya mal olmuştur. Evden dışarıya kayan can sıkıcı ev işlerinin yapılması için daha fazla kaynak gerekmektedir. Gömleklerin ticari işletmelerde ütülenmesi, çamaşırhaneye genellikle arabayla iki defa gitmeyi gerektirir. Paket servisli lokantalardan ya da dondurulmuş gıda bölümlerinden alınan gıdalar, bir aileyi beslemek için kullanılan paket malzemesini ve nakliyede kullanılan enerjiyi arttırmaktadır. Tüketim toplumundaki ideal ev idaresinde bizler kendimiz için pek az şey yapmaktayız. Yemeğimizi baştan sona kendimiz pişirmiyoruz. Amerika'nın tüketici gıda bütçesinin %55'i lokanta yemeklerine ve yenmeye hazır kolay besinlere harcanmaktadır. Giysileri kendimiz ne dikiyor, ne ütülüyor, ne de onarıyoruz. Kendimiz için ne yemek pişiriyor, ne de bir şeyler inşa ediyor, ne de onarım yapıyoruz. Çocuk dışında pek az şey üretiyoruz. Ve onu da bir defa yaptıktan sonra üstlenmemiz gereken rol giderek azalıyor. Çocuklarla ilgilenmek için günlük bakım şirketleri eski moda ve şimdi doğmuş olan geniş aileden daha uygun. Tek kullanımlık çocuk bezleri ilk yılda genellikle 570 dolara 3000 tane kumaştan yapılmış olanların yerini almış durumda. Ev idaresinin üretici olmaktan tüketici olmaya doğru geçirdiği evrim zengin ülkelerdeki ev tasarımlarında açıkça görünmektedir. Eski evlerde bulaşık odaları, atölyeler, dikiş odaları, sabit giyecek sandıkları ve çamaşır kanalları vardı. Yeni evlerde ise hazır besinleri ısıtmak için gereken donanımdan pek fazlasına sahip olmayan ve çok az yer kaplayan mutfaklar vardır. Çamaşır odaları ile tavan kirleri yerlerini sıcak küvetlere ve ev içi eğlence merkezlerine bırakmışlardır. Bodrum'daki atölyeler bilardo masalarına ve büyük ekranlı televizyonlara yer açmak için alet dolaplarına sıkıştırılmıştır. Tüketici sınıfı arasında hala popüler durumdaki evde üretimin geride kalan biçimlerinden birisi olan bahçıvanlık bile satın alınan ürünler arka bahçede yetişen kaynaklarının yerini aldıkça giderek bir tüketim biçimine dönüşmektedir. Örneğin İngilizler bahçeleri ve çimleri için 10 yıl önce 1 milyar dolar harcarken bu rakam 1991'de 3 milyara ulaşmıştır. Ev idaresi gibi toplum ekonomisi de para ekonomisinin kör kuvveti altında güçsüzleşmiş ya da parçalanmıştır. Köşe başlarındaki bakkal dükkanlarının, yerel lokantaların ve semt tiyatrolarının, bir bölgede ortak kimlik ve toplum hissi yaratan şeylerin, yerine alışveriş merkezleri, süper otobanlar ve dizi mağazaları almıştır. Kim uluslarda geleneksel yapıya sahip toplumsal gruplar neredeyse yok olmuştur. Yerel ekonomilerin en ileri düzeyde terk edildiği ABD'de mahallelerin çoğu, komşuların yalnızca bir video kaset kiralama servisini ve bir marketi paylaştığı, uyumak için kullanılan yerlerden pek öteye gitmemektedir. Amerikalılar ortalama olarak her 5 yılda bir ev değiştirmekte ve yakınlarında oturan kişilerle çok az bağlantı kurmaktadırlar. Satış biçimlerinin geçirdiği dönüşüm, dünya tüketim toplumunda yerleşmiş olan geleneksel toplum anlayışında görülen düşüşün başlıca sebebidir. Bakınız 9. bölüm. İngiliz araştırmacılar Carl Gunder ve Julia Shepherd toplumsal ve ortak kimliğin yerel satışların azalmasıyla ne şekilde aşındığını şöyle açıklıyor. Kasabada yaşayan ve çalışanlar için doğal bir odak olan kasaba merkezi tek olma özelliğini ve özel geçmişiyle bağlantısını kaybetmiştir. Artık yalnızca ülkenin her yerinde bulunan düzinelerce benzerinin bölünmüş bir versiyonudur. Alışveriş saatlerinin dışında pek çok kasaba ve şehir merkezi satışın tekik kültürünün bir sonucu olarak kepenkleri kapanmış, demirleri indirilmiş, içinde yaşam olmayan yerler haline gelmiştir. Tüketim toplumunun insanlara bir diğer maliyeti de yaşam hızındaki bir artış olarak görülmektedir. Fresno'daki Kaliforniya Devlet Üniversitesi'nden psikolog Robert Levin, ülkeler endüstrileştikçe ve ticarileştikçe yaşam hızının arttığını göstermek üzere 6 ülkede şehrin caddelerindeki ortalama yürüyüş hızından posta memurlarının ortalama konuşma hızına kadar her şeyi ölçmüştür. Buna göre Japon şehirlerinde yaşayanların hızı en yüksek değerdedir. Onları Amerikalılar, İngilizler, Tayvanlılar ve İtalyanlar izlemektedir. Endonezyalılar hepsinden daha yavaş hareket etmektedirler. Bir başka deyişle ülkeler zenginleştikçe aceleleri artmaktadır. İktisatçı E.F. Schmeyer 1978'de bu gözlemi doğrulayan bir iktisat yasası önermiştir. Bir toplumdaki gerçek boş zaman miktarı genellikle bu toplumda kullanılan iş gücünden tasarruf ettiren araçların miktarı ile ters orantılıdır. İnsanlar zamana ne kadar değer verirlerse ve dolayısıyla zamandan tasarruf etmek için ne kadar çaba sarf ederlerse rahatlarına bakıp zamanı tadını çıkartmaktan o kadar aciz kalırlar. Boş zaman aylaklıkla harcamayacak kadar değerli hale gelmekte ve fiziksel egzersiz bile bir tüketim biçimine dönüşmektedir. 1989'da Amerikalılar 1 milyar çalışma saatinden elde edilen geliri, Dalgalolacra vücut geliştirme giysileri, rüzgar tüneli testinden geçmiş bisiklet ayakkabıları, uzay çığı polimerlerinden dokunmuş yağmurluklar ve tasarımcı elinden çıkmış şortlar gibi spor giysileri almaya ayırmışlardır. Bu arada Japonya'da bir reja burnu, boş zaman patlaması doğaya yönelik artan bir ilgiyle birleşerek İngiltere'den ithal edilen dört çekerli Range Rover'ların ve Amerika'dan ithal edilen kütüklerden yapılan kulübelerin satışını yükseltmiştir. Endüstri ülkelerindeki çalışma saatleri, sendikacıların geçtiğimiz yüzyıl içinde gösterdikleri çabalar sayesinde azaltılmış olmasına rağmen hala endüstri devriminden önceki alışılmış düzeyini aşmaktadır. Montreal'deki McGill Üniversitesi'nde mimari profesörü olan ve boş zaman etkinlikler üzerine çalışmalar yapan Vital Tribinski, Ortaçağ Avrupa'sında dini bayramların çalışma süresini modern düzey olan 2000 saatinin çok altına düşürdüğünü gözlemlemiştir. Tüketim toplumu maddi konforlar aracılığıyla tatmin sağlama sözünü tutmayı başaramamaktadır. Çünkü insanların istekleri tatminsizdir. İnsanların gereksinimleri toplum tarafından belirlenmektedir. Ve kişisel mutluluğun gerçek kaynakları başka yerlerdedir. Aslında her ikisi de yaşamdaki mutluluğun çok önemli psikolojik belirleyicileri olan toplumsal ilişkilerin gücüyle boş zamanların niteliği tüketici sınıfın üst tabakalarına yaklaştıkça kaybolmuş gibi görünmektedir. Görünüşe göre tüketim toplumu gelirimizi artırarak bizi yoksullaştırmıştır. 4. bölüm. Tüketimin çevresel maliyeti. İktisatçılar tüketmek sözcüğünü iktisadi mallardan yararlanmak anlamında kullanmaktadırlar. Fakat Shorter Oxford Dictionary'nin tanımı ekologlara daha uygundur. Yok etmek ya da ortadan kaldırmak, harcamak ya da israf etmek, bitirmek. Dünya tüketim toplumuna katkıda bulunan ekonomiler, tüm insanların ortak olduğu dünya kaynaklarına verdikleri zararın en büyük bölümünden sorumludurlar. Örneğin tüketici sınıfının fosil yakıtları kullanması, bu kaynaktan doğan karbondioksit yayımının tahmini olarak 3'te 2'sine sebep olmaktadır. Karbondioksit, başlıca sera etkisi yaratan gazdır. Genel olarak fosil yakıtların yakılmasıyla her yıl kişi başına yoksullar 1 tonun 10'da 1'i, orta gelirli sınıf yarım ton ve tüketicilerde 3,5 ton kadar karbonun açığa çıkmasından sorumludur. Uç bir örnek olarak Amerikalıların en zengin 10'da 1'i atmosfere yılda 11 ton karbon pompalamaktadır. Diğer ekolojik tehlikeler için sınıflar arasında karşılaştırma yapmak üzere gereken paralel bilgileri elde etmek güçtür. Fakat tüketicilerin çoğunun bulunduğu endüstrileşmiş ülkelerle orta gelirlilerin ve yoksulların çoğunun bulunduğu gelişmekte olan ülkeleri karşılaştırmak büyüklük sıralamaları hakkında bir fikir vermektedir. Dünyadaki insanların 1/4'ünün bulunduğu endüstrileşmiş ülkeler dünyanın çeşitli doğal kaynaklarının %40 ila %86'sını tüketmektedirler. Tablo 4.1. Seçilen ürünlerin tüketimi, endüstrileşmiş ve gelişmekte olan ülkeler, 80'lerin sonları. Ürün: alüminyum, dünya tüketiminde endüstrileşmiş ülkelerin payı, %86. Endüstrileşmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki tüketim farkı, kişi başına düşen tüketim miktarlarının oranı, 19. Kimyasal maddeler, 86-18. Kağıt, 81-14. Demir ve çelik 80-13. Kereste 76-10. Enerji 75-10. Et 61-6. Gübre 65. Çimento 52-3. Balık 49-3. Hububat 48-3. İçme suyu 42-3. Dünyanın kabuğundan mineralleri alıyoruz. Ormanlardan keresteyi, çiftliklerden hububatı ve eti, ırmaklardan, göllerden ve su kaynaklarından da içme suyunu. Endüstrileşmiş bir ülkede yaşayan sıradan bir kişi, gelişmekte olan bir ülkede yaşayan birinden 3 kat fazla içme suyu, 10 kat fazla enerji ve 19 kat fazla alüminyum tüketmektedir. Tüketimimizin ekolojik etkileri yoksulların yerel çevrelerine kadar ulaşmaktadır. Örneğin ahşaba ve minerallere karşı olan iştahımız, tropikal yağmur ormanlarını yoksul sakinleri açan yol yapımcılarını motive etmekte, bu da sayısız türde canlıyı yok eden yakıp yıkma yöntemiyle alan açılması sonucunu doğurmaktadır. Yüksek tüketim büyük darbelere dönüşmektedir. Endüstrileşmiş ülkelerde yakılan yakıtlar, asit yağmurlarına neden olan sülfür ve azot oksitlerin yaklaşık 1/4'ünü açığa çıkartmaktadır. Endüstrileşmiş ülkelerin fabrikaları dünyadaki tehlikeli kimyasal atıkların büyük bölümünü üretmektedir. Bu ülkelerin askeri tesisleri dünyadaki nükleer savaş başlıklarının %99'undan fazlasını, atom santralleri ise dünyadaki radyoaktif atıkların %96'sından fazlasını üretmiştir. Havalandırma cihazları, aerosol spreyleri ve fabrikaları da dünyanın koruyucu ozon tabakasını yok eden kloroflorokarbonların yaklaşık %90'ını açığa çıkartmaktadır. İnsanlar orta gelir düzeyinden tüketici sınıfına doğru tırmandıkça çevre üzerindeki etkileri de önemli ölçüde artmaktadır. Fakat aynı şeyden daha fazla tükettikleri için değil, farklı şeyleri tükettikleri için. Örneğin çoğu orta gelir düzeyinde olan Güney Afrikalı siyahlar, sınırlı bütçelerinin büyük bölümünü çevreye oldukça az zarar verilerek üretilen temel gıda maddeleri ve giyim eşyası için harcamaktadırlar. Öte yandan Güney Afrikalı tüketici sınıfını oluşturan beyazlar daha geniş olan bütçelerin büyük bölümünü hepsi çevreye daha zararlı olan iskana, elektriğe, yakıta ve ulaşıma harcamaktadırlar. Bombay'daki Indira Gandhi Kalkınma Araştırma Enstitüsü'nden Yoti Parikh ile meslektaşları yüzden fazla ülkedeki tüketim modellerini karşılaştırmak üzere Birleşmiş Milletler verilerini kullanmışlardır. Bunları kişi başına düşen gayri safi milli hasılaya göre sıraladıklarında gelir yükseldikçe hububat gibi ekolojik açıdan daha az zararlı olan ürünlerin tüketimdeki artışın yavaş olduğunu görmüşlerdir. Bunun aksine araba, benzin, demir, çelik, kömür ve elektrik gibi üretim ekolojik açıdan daha zararlı olan ürünlerin satın alınması hızla artmaktadır. Tüketici yaşam tarzımızın gerekleri olan otomobiller, tek kullanımlık ürünler ve ambalajlar, yüksek yağ oranlı bir beslenme ve havalandırma cihazları gibi şeyler ancak büyük çevresel bedeller karşılığında sağlanabilmektedir. Yaşam tarzımız, üretilmesi dünyaya en fazla zarar veren şu büyük ve sürekli kaynaklara bağlıdır. Enerji, kimyasal maddeler, metaller ve kağıt. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu dört endüstrinin tüm enerji yoğunlukları ve açığa çıkardıkları toksik maddelerden dolayı ayrı endüstriler arası sıralamalarda ilk beşin içindedir. Ve aynı şekilde havayı sülfür ve azot oksitleri, partikülatlar ve uçucu organik bileşiklerle en çok kirletenler listelerinde de üst sıralardadırlar. Özellikle tüketim toplumuna enerji sağlayan fosil yakıtlar bu toplumun en yıkıcı ürünleridir. Dünyadan kömür, petrol ve doğal gazın elde edilmesi sayısız doğal çevrenin düzeninde kalıcı bozukluklara yol açmakta, bunların yakılması dünyadaki hava kirliliğinin büyük bir bölümünü oluşturmakta ve rafine edilmeleri de büyük miktarlarda toksik atığı ortaya çıkarmaktadır. Ulusal ortalamaların kabaca yapılan ölçümünden yola çıkarılarak tahmin yürütülürse, tüketim toplumunun yıllık olarak kişi başına en az 2000 kilogram orta kalitede kömüre eşit miktarda enerji arzına ihtiyacı vardır. Yoksullar kişi başına 400 kilogramdan az miktarda enerji kullanmaktadır ve orta gelirli sınıfın kömür tüketme miktarı bu iki sayının arasında kalmaktadır. Neyse ki insanlar tüketim toplumuna bir defa katıldıktan sonra etkileri eskisi kadar hızlı artmamaya başlamaktadır. Çünkü bu insanların dikkati yüksek değere sahip düşük kaynaklı mal ve hizmetlere yönelmeye başlamaktadır. Princeton Üniversitesi'nden Eric Larson, endüstrileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kimyasal madde, enerji, metal ve kağıt kullanımı üzerine çalışmaktadır. Larson'ın çalışmalarına göre endüstrileşmiş ülkelerde kişi başına düşen tüketim 70'lerin ortalarından önceki 20-30 yılda yükselmesinin ardından 70'lerin ortalarından bu yana sabit olduğunu ortaya çıkarmıştır. Larson değişimin bir kısmını artan enerji fiyatlarına bağlamaktadır. Fakat bunun ardında daha önemli bir geçişin yattığını savunmaktadır. Larson'a göre dünya tüketim toplumunu en iyi örneklendiren yerlerde otomobiller ve araçlar gibi büyük ürünlerin ve çimento gibi altyapı ham maddelerinin pazarları büyük oranda doymuştur. Biz tüketiciler kazanç fazlalarımızı bilgisayarlar ve kompakt disk çalarlardan, sağlık sigortası ve sağlık kulüplerine üye olmaya kadar önceki dönemlerin tüketim mallarına oranla çevreyle daha barışık olan yüksek teknoloji mallara ve hizmetlere harcamaktayız. Tüketici sınıfındaki kişi başına düşen kaynak kullanımının istikrara ulaşması umut verici bir işarettir. Ancak bu istikrar dünyadaki tüm insanların gezegeni mahvetmeden ulaşamayacakları kadar yüksektir. Zaten toplumlarımızın devamlılığını sağlayan doğal sistemler fena halde yıpranmaktadır ve bu da dünya ekonomisinin dünyanın biyosferine giderek büyük geldiğini göstermektedir. Eğer dünyadaki tüm insanlar karbondioksit konsantrasyonlarından tüketici sınıfı ile eşit derecede sorumlu olsaydı, dünya çapında sera gazı yayım miktarı 3 kat artardı. Eğer dünyadaki herkes, biz tüketiciler kadar metal, kereste ve kağıt kullansaydı, madencilik ve odunculuk, ekolojik sağlık için giderek azalması gerektiği halde 3 kattan fazla yükselirdi. Tüketim toplumunun etkileri çoğunlukta orta gelirlilerin ve yoksulların bulunduğu bölgelerde güçlü şekilde hissedilmektedir. Biz tüketiciler uzaktaki ve yakındaki kaynaklar üzerinde toplanarak dünyanın geniş bölgeleri üzerine ekolojik bir gölge düşürmekteyiz. Tüketim toplumunun satış bölgelerindeki her bir parça ticari eşya kendi ekolojik izini bırakmaktadır. Bir Japon butiğindeki bluz, Singapur'daki petrokimya fabrikaları ve tekstil imalathaneleri aracılığıyla Endonezya petrol kuyularından ve Bangladeş'teki montaj endüstrisinden geliyor olabilir. Aynı şekilde bir Alman galerisinde yer alıp üzerinde bir Amerikan şirketinin logosunu taşıyan bir otomobil de genellikle bir düzine ya da daha fazla ülkede üretilmiş parçalar ve buralardan gelen ham maddeler bulunmaktadır. Şubat ayında Chicago'daki bir süpermarkette bulunan bir çilek büyük olasılıkla Almanya'nın Rhein Vadisi'nden yapılmış böcek ilaçlarının ve Japonya'da yapılmış bir traktörün yardımıyla Afrika'da yetiştirilmiş olabilir. Tahminen Papua Yeni Gine'deki kabile halkının topraklarından kazılarak çıkartılan demir külçelerinden dökülmüş Kore çeliği ile yapılan traktörün yakıtı, büyük olasılıkla Meksika'nın güneyindeki topraklardan pompalanan dizel yakıtıdır. Hasat zamanında çilek, Kanada çam hamurundan yapılmış mukavva bir kutuda paketlenmiş, New Jersey'de üretilmiş olan plastiğe sarılmış ve Alman, Japon ve Amerikan malı parçaları olan İtalya'da yapılmış bir kamyona yüklenmiş olabilir. Bluzun, arabanın ve çileğin ekolojik izleri üretim hatlarının kendileri gibi dünyayı sarmaktadır. Ne yazık ki yoğun baskı altında bulunan gelişmekte olan ülkeler ekolojik ruhlarını genellikle iki yakalarını bir araya getirmek uğruna satmaktadırlar. Üretim endüstrileri çıkarları uğruna bir ülkeyi bir diğerine karşı oynayarak üretim hatlarını düşük ücret, ucuz kaynak ve gevşek düzenlemelerin arayışı içinde düzinelerce ülkeye bölmüşlerdir. Pek çoğundan daha açık sözlü olan Filipinler hükümeti pek fazla düzenlemesi olmayan Bahat'ın ihraç işlem bölgesi için 1975 yılında Fortune'da şöyle bir ilan yayınlamıştır. Sizinki gibi firmaların ilgisini çekmek için dağları yıktık, ağaçları kestik, bataklıkları doldurduk, ırmakları taşıdık, kasabaların yerini değiştirdik. Tüm bunları sizin ve ticaretinizin burada iş yapmasını kolaylaştırmak için yaptık. Brezilya dünyanın bu üretim hatlarının son noktasını oluşturan canlı bir örnek sergilemektedir. 100 milyar dolardan fazla bir dış borç altında ezilen hükümet, ihraç endüstrisine yatırım yapmış ve bu endüstri desteklenmiştir. Bunun sonucunda ülke, önemli bir alüminyum, bakır, altın, çelik, makine, sığır eti, tavuk, soya fasulyesi ve ayakkabı ihracatçısı haline gelmiştir. Tüketici sınıfı daha ucuz ürünler almaktadır. Çünkü Brezilya ihracat işindedir. Ancak vatandaşlarının çoğu orta gelirli olan Brezilya, kirlilik, toprak kaybı ve ormanların yok edilmesinin faturasını ağır ödemektedir. Örneğin 1988'de elde edilen verilere göre tüm Brezilya endüstrisinin kullandığı elektriğin %18'i, endüstrileşmiş ülkelere ihraç edilecek alüminyum ve çeliği üreten fabrikalara gitmiştir. Bu elektriğin büyük bölümü tropikal ormanları yağmalayan ve yerli halk atalarından miras kalan arazilerden çıkartan dev hidroelektrik barajlarından elde edilmektedir. Dünya tüketim toplumu özellikle ormanlar ve topraklar üzerine uzun bir gölge düşürmektedir. Örneğin El Salvador ve Costa Rica'da ekilebilir toprakların 1/5'inden büyük bölümünde muz, kahve ve şeker gibi ihraç edilen toprak mahsulleri yetiştirilmektedir. Latin Amerika'daki ve Güney Afrika'daki ihraç sığırı çiftlikleri yağmur ormanlarının ve vahşi yaşam alanlarının yerini almıştır. Üretim hattının tüketici ucunda yer alan Japonya, mısır, buğday ve arpa ihtiyacının %70'ini, soya fasulyesi ihtiyacının %95'ini ve odun ihtiyacının %50'sinden fazlasını ithal etmektedir. Ki bu odunun büyük bölümü Borneo'da hızla ortadan kaybolmakta olan yağmur ormanlarından gelmektedir. Hollanda, tarımsal ürünleri kendi topraklarının 3 katı büyüklükte topraklara sahip gelişmekte olan ülkelerden ithal etmektedir. Bu tarımsal ithalat ürünlerinin çoğu ülkenin dev fabrika çiftliklerine aktarılmaktadır. Bu çiftliklerde yetiştirilen milyonlarca domuz ve inek, Malezya'daki ormansızlaşmış topraklardan gelen ve palmiye çekirdeğinden yapılan yemi, Tayland'ın ormansızlaşmış bölgelerinden gelen manyoku ve Brezilya'nın güneyindeki böcek ilacıyla ilaçlanmış geniş alanlardan gelen soya fasulyesini yiyerek Avrupalı tüketicilere yüksek yağ oranlı et ve süt sağlamak için şişmanlamaktadırlar. 1989'da Avrupa topluluğu, Japonya ve Kuzey Amerika kendi aralarında 136 milyar dolar gibi ihraç ettiklerinin çok üzerinde bir değerde öncelikli satış ürünleri, toprak mahsulleri ve doğal kaynaklar ithal etmişlerdir. Öte yandan gelişmekte olan bölgeler bu ürünlerin ithalatçısı değildirler. Belli bir satış ürünü ithal ettikleri ender durumlarda bu ürünün büyük bölümü kendi dünya sınıfı tüketicilerine gitmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin hububat ithalatının pirinç dışında yaklaşık 1/4'ü, etleri şehirli seçkinleri satılan çiftlik hayvanlarını beslemek için kullanılmaktadır. Tropik bölgelerdeki satış ürünü patlamaları yıllardır tüketici sınıfının değişen beğenileri tarafından ateşlenmektedir. Şeker, çay, kahve, plastik, hurma, Hindistan cevizi, fil dişi, altın, gümüş, mücevher gibi ürünlerin her biri doğal çevreleri değiştirmiştir ve işçi ordularının yaşamlarını şekillendirmiştir. Bugün vahşi yaşam ticaretinin ve yasa dışı uyuşturucu üretiminin de sergilediği gibi tüketici sınıfının beğenileri bu etkiyi korumaktadır. Kaçakçılar her yıl milyonlarca tropikal kuşa, balığı, bitkiyi, hayvan postunu ve diğer alışılmadık şeyi yoksul topraklardan zengin topraklara götürmektedir. Binlerce Olive Ridley deniz kaplumbağası ve kiremitli kaplumbağa kabuğu ile tonlarca jaguar ve diğer benekli kedigillerin postları satın alınmaktadır. Yaşama alanının yok edilmesi, dünyadaki türlerin kaybolmasının önde gelen nedeni olsa da, biyologlar tehlike altındaki türler listesinde yer alan omurgalıların 1/3'ünden fazlasının bu listede özellikle ticaret için avlanma yüzünden bulunduklarına inanmaktalar. Bu tür avlanma zengin tüketicilerin talepleriyle körüklenmektedir. Washington DC'deki Dünya Vahşi Yaşam Fonu'na göre tüm dünyada egzotik vahşi yaşam satışları yıllık 5 milyar doların üzerindedir. Yüksek fiyatlar ve sıklıkla değişen modalar türleri hızla yaşam ile ölüm arasındaki eşiğe getirebilir. Peru kelebekleri kara borsada 3000 dolara varan fiyatlarla satılmaktadır ve bazı Asyalı tüketicilere göre Himalaya ceylanından elde edilen ve afrodizyak olduğu iddia edilen koku ağırlığının 4 katı kadar altın değerindedir. Bangladeş, Hindistan ve Endonezya her yıl Avrupa'ya 250 milyon Asya iri kurbağası göndermekte ve bu kurbağalar oradaki restoranlarda özel bir ürün olarak ikram edilmektedir. Asya'da ise normalde bu kaplumbağaların yedikleri sivrisinekler çoğalmıştır ve bunun sonucunda sivrisineklerin taşıdığı ısıtmadan kaynaklanan ölümler artmıştır. Tüketici sınıfının yarattığı olumsuz etkinin bir diğer işareti de eskiden Peru Amazon'un el değmemiş bulut ormanı olan 200 bin hektarlık alan üzerinde görülmektedir. Bir zamanlar jaguarların ve gözlüklü ayıların dolaştığı eşsiz bir dağlık ekosisteme sahip olan bu bölge, şimdi dünya kokain endüstrisinin tarım ilaçlarıyla zehirlenmiş kalbidir. Huallaga Vadisi'nin yukarı bölümünde dağ köylerindeki yoksulluktan kaçan köylüler, Avrupa ve Amerika kentlerinin kokain alışkanlığını beslemek üzere koka yetiştirmektedirler. İhraç edilen yüksek değerli herhangi bir toprak ürününün yetiştiricileri gibi, koka yetiştiricileri de bu ürünün yetiştirilmesinde hasatı en yüksek seviyeye çıkartmak için dik yamaçları sürmek ve toprağa kimyasal tarım ilaçları koymak gibi hiçbir masraftan kaçınmamaktadırlar. Koka yapraklarının işlenmesi de ekolojik hasarı artırmaktadır. 1987'de Perulu ormancı Mark Dorjeni, ormandaki gizli kokain laboratuvarlarının vadinin havzasına milyonlarca galon gaz yağı, sülfürik asit, aseton ve toluen döktüğünü öne sürmüştür. Ayrıca vadideki akarsuların o zamandan beri pek çok türde balık, hem suda hem karada yaşayan canlı ve sürüngen için ölümcül olduğu görülmüştür. Son olarak uyuşturucu kaçakçılarının ve müttefik gerilla hareketlerinin egemenliği, vurguncu çetelerin bölgeyi yok etme pahasına ağaç kestiği, avlandığı ve balık tuttuğu kanunsuz bir durum yaratmıştır. Dolayısıyla biz tüketiciler, küresel ısınmadan türlerin yok olmasına kadar dünyanın içinde bulunduğu kötü durumdan sorumlu olmanın ağır yükünü taşımaktayız. Yine de bizim tüketimimiz, gezegenin kaderi için endişelenip, çevresel düşüşe katkıda bulunan şeyler üzerinde yoğunlaşanların dikkatini pek nadir çekmektedir. Tüketim, dünya çevre denklemindeki ihmal edilmiş değişkendir. Daha basit bir ifadeyle bir ekonominin ekolojik sistemleri alttan destekleyen toplam yükü 3 değişkenli bir fonksiyondur. Nüfusun büyüklüğü, ortalama tüketim ve ekonominin mal ve hizmetleri sağlamakta kullandığı geniş teknolojiler kümesi, yani yemek tabaklarından haberleşme uydularına kadar her şey. Genel olarak çevreciler, teknolojilerin düzenlenmesi ve değiştirilmesi üzerinde çalışmakta ve aile planlaması da nüfus artışını yavaşlatmak konusunda yoğunlaşmaktadır. Teknolojinin ve nüfusun vurgulanmasının geçerli nedenleri vardır. Teknolojileri değiştirmek, kültürel tutumları değiştirmekten daha kolaydır. Aile planlamasının çevre için yarattığı artıların yanında pek çok insani ve toplumsal yararı da vardır. Zaten dünyadaki ekolojik tehditlerin büyüklüğü her üç cephede de ilerlemeler kaydedilmesini gerektirmektedir. Örneğin Dünya Bankası'ndan Herman Daly, büyümenin dünya nüfusu, ekolojik yıpranma ve yaşam alanlarının yok edilmesi ölçülerinde açıkça gerekli olduğu üzere yalnızca azaltılması değil, durdurulması için mevcut teknolojinin çevreye uygulanmasında 40 yıl içinde 20 kat gelişme kaydedilmesi gereğini işaret etmektedir. Burada hem endüstrileşmiş ülkelerin kişi başına düşen kaynak kullanımlarını, gelişmekte olan ülkelerin aynı düzeye ulaşmasını olanak verecek şekilde derhal durdukları, hem de dünya nüfusunun bu süre içinde 2 katından fazla artmadığı varsayılmaktadır. Tarımda, ulaşımda, şehir planlamasında, enerjide ve benzerlerinde kullanılan teknolojinin ve yöntemlerin değiştirilmesi, mevcut sistemlerin çevrede neden olduğu zararı önemli derecede azaltabilir. Fakat 20 katlık bir ilerleme olması mümkün değildir. Bir depo yakıtlı şimdikinden 3 ya da 4 kat daha uzağa gidebilen otomobiller yapılabilir. 20 kat daha uzağa gidebilenler ise termodinamik yasalarına karşı gelir. Bu kadar fazla seyahat etmenin çevreye zararlarını azaltabilecek taşıtlar yalnızca bisikletler, otobüsler ve trenlerdir. Ve tüketici sınıfındakilerin çoğuna göre bunlar düşük bir yaşam standardını temsil etmektedir. Çamaşır kurutucuları da şu anda kullanılan en yeterli modellerin yarısı kadar enerjiyle çalışabilir. Fakat şimdikinin 20'de 1'i kadar enerjiyle çamaşır kurutmanın tek yolu çamaşır ipidir ki bu da tüketim toplumunun gözünde bir geri adımdır. Bu yüzden teknolojik değişim ve nüfus istikrarı maddi isteklerin azaltılması ile tamamlanmadıkça gezegenimizi kurtarmak için yeterli olmayacaktır. São Paulo Üniversitesi'nden Jos Gadenburg ile uluslararası bir araştırma ekibi yeterliğin en üst düzeye çıkarılması ve yenilebilir enerjiden tamamen yararlanabilmesi yoluyla fosil yakıt tüketiminin kesilmesi üzerine dikkatli bir çalışma yapmışlardır. Vardıkları sonuca göre tüm dünya nüfusu yaklaşık olarak Batı Avrupalıların 70'lerin ortalarında yaşadıkları düzeyde. Mütevazi fakat rahat evler, gıdaların dondurulması, çamaşır makineleri, makul miktarda sıcak su ve sınırlı otomobil kullanımı ile desteklenmiş toplu taşımaya kolay ulaşım gibi şeylerle yaşayabilir. Ancak bu çalışmanın vardığı asıl sonuç, tüm dünyanın Amerikalılar gibi daha büyük evlerde daha fazla sayıdaki elektrikli aletle ve otomobil merkezi ulaşımla yaşayamayacağıdır. Dahası Goldenberg'in senaryosu fazla cömert de bulunabilir. Bu senaryo, hükümetler arası iklim değişikliği panelinin dünya ikliminin istikrara kavuşturulması için gerekli görülen dünya çapında %60-%80'lik karbon yayı miktarını hiçbir şekilde azaltmayacaktır. İnsan sayısının istikrara kavuşturulduğu ve temiz ve yeterli teknolojilerin uygulanmasında büyük aşama kaydedildiği varsayılsa bile, maddi hedeflerden maddi olmayan hedeflere yönelmedikleri sürece insani istekler biyosfere tercih edilecektir. Dünyanın milyarlarca insanoğlunu besleyebilmesi, bizim tüketimi tatminle dengeleyip dengelemememize bağlıdır. Bu yüzden teknik değişikliklerle değer yargısı değişikliklerinin nasıl bir bileşiminin biyosferi tehlikeye atmadan herkes için mümkün olan rahat, hatta tüketici olmayan bir yaşam tarzını oluşturacağı konusunda yol gösterilmesine gereksinim vardır. Tamamen ekolojik bir perspektiften bakıldığında can alıcı kategoriler enerji, malzemeler ve ekosistemlerdir. Fakat bu kategoriler soyuttur. Daha somut bir yaklaşım için kitabın bir sonraki kısmında günlük hayatın üç unsur üzerinde durulmaktadır. Ne yediğimiz ve içtiğimiz, bakınız 5. bölüm, nasıl dolaştığımız, bakınız 6. bölüm ve neyi satın aldığımız ve kullandığımız, bakınız 7. bölüm. Her durumda tüm insanlar geniş bir aralıkta, tabanda bulunan kendi iyilikleri için çok az tüketenler ve tepede bulunan dünyanın iyiliği için çok fazla tüketenler olarak dengesiz şekilde devrilmişlerdir. Yeterlik arayışı. 5. bölüm. Yiyecek ve içecekler. Dünya gıda tüketimi merdiveninin 3 basamağı vardır. Hem en alt hem de en üst basamakta insan sağlığı ve çevre zarar görmektedir. Sorun şudur. Dünyadaki insanlar bir yandan üst basamağa bazı avantajlarını tüm dünyaya yaymayı sürdürürken bir yandan da ortada birleşebilirler mi? Dünyadaki en yoksul 1 milyar insan yaşamlarını sürdürebilmek için yeterli beslenmeye sahip değildir. Yaklaşık olarak yarısı kalori eksikliği nedeniyle büyümede duraklama, zeka geriliği ve hatta ölümle karşı karşıya kalabilir. Beslenme biçimleri özellikle pirinçle mısır gibi hububata ve manyok gibi ve patates gibi kök mahsullerine dayanmaktadır. Ayrıca içme suyu olarak çoğunlukla insani, hayvansal ve kimyasal atıklarla kirlenmiş suları kullanmaktadırlar. Eğer açlıktan ölmezlerse su yüzünden ölebilirler. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sudan kaynaklanan hastalıklar, 3. dünya ülkelerinde görülen hastalıkların %80'ini oluşturmaktadır. Açlık çeken yoksulların çoğunu Afrika ile Asya'nın az verimli bölgelerinde geçinmek için çalışan çiftçiler ya da topraksız işçiler oluşturur. Ve bunların yaşamak için karın tokluğuna verdikleri mücadelenin bedelini ise çoğu zaman doğal çevre ödemektedir. Bu insanlar otlak olarak bırakılması daha iyi olacak olan eğimli ya da kıraç toprakları ekerek toprak erozyonunun başlamasına sebep olmaktadırlar. Hayvanları için yem ya da yemek pişirdikleri ateş için odun toplayarak ağaç örtüsünü aşındırmaktadırlar. Açlık çeken bu 1 milyar insan şüphesiz pek az şeye sahiptir. Bir sonraki basamakta yer alan dünyanın orta gelirli 3.3 milyar insanı, aile bireyi başına 700-7500 dolar kazananlar, kendilerine sağlıklı temel gıdaları sağlayan hububat ve sebzeye dayalı beslenme biçimlerinden bol miktarda kalori ve protein almaktadırlar. Fazla et, kümes hayvanı ya da süt ürüne satın almaya yetecek paraları olmadığı için düşük yağlı bir beslenmeye sahiptirler ve genellikle kalorilerinin %20'sinden azını yağdan alıp, kendilerini aşırı miktarda besinsel yağ almakla bağlantılı olan hastalıklardan korumaktadırlar. Sıvı gıdalarının %80'inden fazlasını temiz içme suyu şeklinde almaktadırlar ve geri kalanını da çay, kahve, bira ve çocuklar için süt gibi içeceklerden sağlamaktadırlar. Bu beslenme düzeninde eksik olan şey, insanların tüm önemli besinlerini almalarını sağlayacak bol çeşitli meyve ve sebzelerdir. Ayrıca tüketici sınıfındaki insanlardan daha fazla gıda zehirlenmesine ve bağırsak parazitlerine yakalanırlar. Çünkü erzaklarını saklamak için hava geçirmeyen kapları ya da dondurmak gibi güvenli yöntemleri yoktur. Elbette bu insanların yaptığı tüketiminde çevre üzerinde görülen etkileri vardır. Çin'de sular altında bulunan çeltik tarlaları, atmosferde biriken sera gazı metanının pek çok kaynağından biridir. Ve Meksika'daki sayısız mısır tarlası, toprağın üst tabakasının büyük su yataklarından akıp gitmesine sebep olmaktadır. Yine de orta gelirli sınıfın yiyeceğini sağlaması dünyaya, açlık çeken yoksullardan ya da tüketici sınıfından daha az zarar vermektedir. Bu sınıfın üyeleri ekolojik açıdan hassas olan kıraç olanlara ve ormanlık bölgelere ilişmeyecek kadar paraya sahiptir. Öte yandan uzun mesafelerden tek kullanımlık ambalajlar içinde nakliyesi yapılan zengin bir beslenme düzenini de karşılayamamaktadırlar. Dünya gıda merdiveninin en üst basamağında beslenme düzenleri ete, işlenmiş ve paketlenmiş gıdalara ve atılabilir kaplardaki içeceklere dayalı olan tüketici sınıf üyeleri bulunmaktadır. Bizim beslenmemizde çeşitliliğin, yılın her zamanda istediğimiz şeyi yiyebiliyor olmamızın sağladığı yararlar ve taze, sağlıklı bir gıda temini vardır. Ancak bizler kendi başarımızın kurbanlarıyız. Bizim beslenme düzenimiz yağ açısından fazla zengindir. Tüketiciler haftalık olarak 1 kilogramdan fazla et yemektedirler ve dolayısıyla da alınan kalorilerin yaklaşık %40'ını yağdan sağlamaktadır. Bakınız tablo 5.1. Kişi başına düşen et tüketimi 1990. İlk söylenen ülke, ikinci söylenen et, kilogram. Amerika Birleşik Devletleri 112, Fransa 91, Arjantin 82, Sovyetler Birliği 70, Brezilya 47, Japonya 41, Meksika 40, Çin 24, Türkiye 16, Filipinler 16, Mısır 14, Hindistan 2. Sığır, dana, domuz, kuzu, koyun, keçi ve kümes hayvanı etlerinin tabloda yer alan ağırlıkları tüm gövde ağırlığına eşittir. Kümes hayvanlarına ilişkin rakamlar 1989'a aittir. Beslenme konusundaki otoritelerin çoğu yağların %30'dan fazla kalori sağlamadığını öne sürmekte ve yakın zamanda yapılan araştırmalar %20'nin altındaki düzeylerin çok daha sağlıklı olduğunu göstermektedir.